Ayrım 12.
23 Nisan 1920 tarihinde olağanüstü yetkilerle Ankara'da toplanan meclis, kendisine Türkiye Büyük Millet Meclisi adını vermekle yeni devletin adını da kısmen belli etmişti. Misak-ı Milli'nin ruhuna uygun olarak seçilmiş bulunan bu adın, Osmanlılık ile lafzi hiçbir ilgisi yoktu. Sonunda 1921 Anayasası'nın hazırlanışı sırasında yeni devletin açık adı belli oldu. Anayasanın 3. maddesi Türkiye Devleti diye başlıyordu. Misak-ı Milli'nin anlamından ve çizdiği sınırdan sezildiği gibi Türkiye Devleti deyiminden de açıkça anlaşılıyordu ki yeni devlet milli bir devlet olacaktı. Anayasanın temel hükümlerinden 1 ve 3. maddeler meşruti de olsa monarşiyi kesinlikle reddediyordu. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesini 1. maddesinde ifade eden anayasa yeni devletin karakterini de belirtmiş bulunuyordu. Diğer hükümlerle birlikte yorumlandığı zaman yeni devletin demokratik cumhuriyete yöneldiği açık ve seçik olarak anlaşılmaktadır. C. Saltanatçıların tepkisi. Londra Konferansı 21 Şubat 1921 yeni anayasa ile Türkiye'de beliren yeni devlet düzenini kuvvetlendirici bir gelişmeye yol açmıştır. İtilaf devletleri doğu meselesini çözmek üzere Londra'da toplanmasına karar verdikleri konferans için yeni Türkiye'yi İstanbul hükümeti kanalı ile davet etmişlerdi. Bu davet, Anadolu'da yeni bir devlet kuruluşu olayını gerek Ankara-İstanbul arasında cereyan eden yazışmalar, gerekse mecliste yapılan görüşmeler ile bir kere daha tescil etmiştir. Bu vesile ile Büyük Millet Meclisi bir kere daha anayasa ve padişah halife üzerinde durmak mecburiyetinde kalmıştır. Görüşmeler dikkatle incelendiğinde o sıralarda ikinci grubun teşkilatlanmaya başladığı anlaşılacaktır. İstanbul-Ankara arasındaki yazışmalar dış görünüşü ile Londra Konferansı'nı ilgilendiriyordu. Gerçekte ise Mustafa Kemal Paşa bunu vesile ittihaz ederek yeni Türk devletini İstanbul'a empoze etmek ve İstanbul'u Ankara'ya bağlamak tasavvurundaydı. Bu sebeple önce bu yazışmaları özetleyeceğiz. Sadrazam Tevfik Paşa'nın Türkiye'nin Londra Konferansı'na davet edildiğini bildiren ilk telgrafı 21.1.1921 tarihlidir. Telgrafın esası ait cümlesi şöyleydi. Osmanlı hükümetine gönderilecek davet Mustafa Kemal Paşa'nın veyahut Ankara'ca gerekli izne sahip delegelerin Osmanlı Delegeler Kurulu arasında bulunmalarını da içerir. Mustafa Kemal Paşa biri özel öteki resmi olmak üzere Tevfik Paşa'ya iki telgrafla cevap verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yazdığı resmi telgrafta dipnot Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi cilt 7 sayfa 411. İstanbul'da meşru ve hukuki herhangi bir heyet bulunmadığını, Türkiye'nin kaderi üzerinde söz söyleyebilecek tek meşru ve müstakil kuvvetin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu, dolayısıyla itilaf devletlerine ancak Ankara hükümetinin muhatap olabileceğini belirtiyor ve şöyle diyordu. Heyetinize dipnot hükümet dememek için heyet kelimesini kullanmaktadır. Düşen vatani ve vicdani vazife millet ve memleket namına meşru muhatap hükümetin Ankara'da olduğunu kabul ve ilan etmektedir. Özel telgraf son derece önemli olan aşağıdaki hususlar çerçevesinde yazılmıştı. Saltanat ve hilafet merkezinden başlayarak maddi ve manevi bütün memleket kuvvetlerinin birlik olarak hareket etmesi gereklidir. Bunun için padişahın milli iradenin tek temsilcisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıdığını resmen ilan etmesi artık icap etmiştir. Bize katılmak suretiyle vaziyetinizi belirtmenizi ve tespit buyurmanızı tarih ve millet önünde yüklenmiş olduğumuz görev ve yetkiye dayanarak teklif ederiz. Samimi tekliflerimiz kabul edilip yerine getirilmediği takdirde saltanat ve hilafet makamını işgal eden padişahın durumunun sarsılması tehlikesinden haklı olarak korkulur ve bunun bütün sorumluluğu tahmin edilemeyecek sonuçlarıyla birlikte doğrudan doğruya padişaha aittir. Mustafa Kemal Paşa'nın deyimiyle bundan sonra her iki telgrafı özetleyen ve yapılması gerekli şeyleri basit bir şekilde belirten şu telgraf çekildi. Dipnot, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, cilt 7, sayfa 412. Telgraf tarafımızdan kısaltılmıştır fakat aldığımız cümleler metnin aynıdır. 1. Padişah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıdığını kısa bir hattı hümayun ile ilan buyuracaklardır. 2. Birinci madde hükmü yerine getirildikten sonra ailevi olan iç işlerimizi şöyle ayarlayabiliriz. Padişah öteden beri olduğu gibi Dersaadet'te İstanbul'da ikamet buyururlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümet şimdilik Ankara'da bulunur. İstanbul'da artık kabine adı altında bir heyet kalmaz. İstanbul'un özel durumu dolayısıyla padişahın yanında Büyük Millet Meclisi'nden görev ve yetki almış bir heyet bulundurulur. 3. İstanbul ve yöresinin idaresine ait işler sonra düşünülür ve düzenlenir. 4. Bu şartların kabulü üzerine zaten Büyük Millet Meclisi'nce tasdikli bütçemizde mevcut olan padişaha ve saltanat hanedanına ait tahsisatı, dipnot, ileride görüleceği üzere bütçe Osmanlı bütçesinin fasıl ve maddelerine göre hazırlanmıştır ve Mustafa Kemal Paşa'nın sözünü ettiği tahsisat bütçeye konulmuştur. Ve lüzumlu olan bütün memurlara diğer maaş sahiplerinin tahsisatını hükümetimiz ödeyecektir. Mustafa Kemal Paşa, meclisin toplanmadığı 3 gün içinde yapılan bu yazışmaları ve Londra konferansı için davet alındığını, BM Meclisi'nin 29 Ocak 1921 günlü toplantısında telgrafları da aynen okuyarak açıkladı. Paşa konuşması sırasında anayasaya girmiş olan Türkiye Devleti deyimini ilk defa kullanıyordu. Bu tarihe kadar hep Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinden söz ettiği halde bugün sık sık Türkiye Devleti demesi yeni devlet kuruluşu olayı bakımından özellikle üzerinde durulacak bir noktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın Sadr-ı Azam Tevfik Paşa'ya yazdığı telgraflarda padişahı hedef tutan teklifler mecliste saltanat müessesesi üzerinde bir defa daha durulmasına yol açmıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın alkışlarla karşılanan konuşması bittikten sonra söz alan Mersin Milletvekili İsmail Safa Bey baklayı ağzından çıkardı ve görüşmeler şöyle devam etti. İsmail Safa Bey, Mersin. Arkadaşlar, İstanbul ile Milli Hükümet arasında bir takım yazışma yapılmış olduğunu Muhterem Başkanımız Paşa Hazretleri burada izah buyurdular. Milli Hükümetin teklifleri arasında gayet önemli bir madde var. Padişahın meclisimizin meşruluğunu ve milletin mukadderatına bizzat hakim olduğunu ilan etmesi isteniyor. Padişah, Milli Hükümet tarafından haklı olarak istenilen bu ilanı yapmadığı takdirde ona karşı durumumuz ne olacaktır? Eskiden neyse yine o sesleri, gürültüler. Şimdiye kadar durumumuz, arkadaşlar biliyorsunuz, gayet kapalıydı ve hiç kimse bu noktaya dokunmaya cesaret edemiyordu. Hepimiz diyorduk ki, padişahımız ecnebilerin elinde esirdir. O halde yapılan şeylerin hiçbirisinden razı değildir. Onun için daima padişahımızın bizimle beraber olduğunu ve fakat ecnebilerin elinde esir bulunduğu için padişah olarak emirlerini açıklamaya gücünün yetmediğini söylüyordu. Nasıl düşünürsek düşünelim bu mesele genel kurulumuzca ve hepimizce böyle görülmek isteniyordu. Fakat bugün padişahın bize karşı olan durumunu açık olarak, yani bizim meşruluğumuzu, milletin mukadderatına hakim olduğumuzu tasdik edecek kadar durumunu açık söylemediği takdirde ne durum alacağız? Ona karşı ne düşünüyorsunuz? Bu nokta hakkında açıklama yapılmasını istiyorum. Feyzi F. Malatya. Gürültüler. En önemli bir mesele, padişahın ifadesi pek doğrudur. Paşa Hazretleri ayrılığı ortadan kaldırmak için güzelce bir şey yazmıştır. En önemli bir meseledir efendiler. Mazhar Müfit Bey, Hakkari. Kim dedi önemli değildir? Feyzi F. Devamla. Sürüsünün hesabını bilmeyen, sürüsünü muhafaza etmeyen bir çobanın elinde bir değneği, bir de kavalı olur. Evet, o padişahlar bizim hukukumuzu her surette muhafaza ederdi. Patırdılar. Ben inerim. Lakin milletin en derin yaraları üzerinde söz söyleyen adama karşı böyle en büyük meclisin bu kadar gürültü etmesi zannedersem üzüntü vericidir. Sırrı Bey, İzmit. Teşekkül eden milli heyetin padişah nazarında nasıl kabul edilmekte olduğunu açıkça ilan edilmesini teklif etti. Pek doğru. Hatta geç kaldığımız bir tedbirdi bu. Padişah şimdiye kadar bizi nasıl kabul ettiğini açıkça söylemeliydi. Bu teklifimiz karşısında padişah susmayı tercih eder veyahut aksini desteklerse, o vakit halkını ecnebi esaretine rızasıyla teslim eden, askerini ecnebilere teslim eden ve kalelerini düşmanlara bırakan, halkı üzerindeki yargı hakkından vazgeçen, İmam-ı Müslim'in ne olacağını ulemadan sorarız ve verecekleri fetva gereğince amel ederiz. Hüsrev Bey, Trabzon. Bendeniz Safa Beyefendinin sorularına bir cevap vermek istiyorum. Gerçekten kendileri bu soruyu 9 ay evvel sorsalardı ben denizde aynı şeyi duyardım. Fakat bugün mesele büsbütün başka bir şekil almıştır. Padişah 8-9 ay önce belki aldatılmış, belki öyle görmüş. Bu Anadolu meşru hükümetini meşru saymıyor. Bu böyledir. Fakat ne oldu? Tabii hiç. Millet mukadderatına hakimdi. Padişah ister cevap verir ister vermez. Bizim nazarımızda mevcut olan şahıs değildir. Hilafet yüce bir makamdır. Bravo sesleri. Bundan sonra Erzincan Milletvekili Osman Fevzi Efendi söz alarak mücadelenin başlangıcından beri padişahın düşman elinde esir bulunduğunu, maksadın memleketi ve padişahı kurtarmak olduğunu, Anadolu uleması tarafından çıkarılan fetvalarında bu fikre dayandığını belirterek şimdi durumun değişip değişmediğini sormuş ve sözlerini şöyle bitirmiştir. Bundan dolayı şimdi acaba durum tamamen değişti mi? Kabul etmiyorum. Yani padişah tarafından verilecek cevap kabul olunmaz tarzında anladığım bazı ifadelere karşı müdafaa ediyorum bendeniz. Yani şüphemi yok etsinler. Bu hal sona erdi mi? Olmadı ise yine Paşa Hazretlerinin buyurdukları ve verdikleri cevap aynı hakikattir kanaatimce. Mustafa Kemal Paşa, Ankara. Efendiler, bu sorulan sorulara esasen cevapları verilmiş gibidir. Bazı arkadaşlar tarafından, yalnız ben denizde aynı cevaplara dokunan ve dokunacak olan birkaç kelime söyleyerek bu meseleye bugün için son vermeyi rica edeceğim. Padişahı zannediyorum ki içinizde benim kadar tanıyan azdır. Mustafa Kemal Paşa konuşmasının bundan sonraki kısmında İngilizlerin İslam memleketlerinde güttükleri politikayı, padişah halifeyi avuçları içine aldıklarını, padişahın milletini ve memleketini tanımadığı için dışarıdan dayanak aradığı, fakat şimdi durumun iki bakımdan değiştiğini anlatmış ve şöyle devam etmiştir. Padişahı böyle dışarıda dayanak noktası aramaya sevk eden sebepler tüm olarak ortadan kalkmıştır inancındayım. Birincisi, millet kudretini ve kuvvetini maddeten gösterdi. İkincisi, İngilizler padişahı yalnız bırakmışlardır. Artık kendilerince hiçbir kıymeti bulunmayan padişahı bırakmışlardır. İşte böyle bir durum karşısında millet, yüksek bir vicdan hissiyle yine hilafet ve saltanat makamında oturduğu için bugün kendisine son ve kesin teklifi yapıyor. Pek çok ümit ederim ki padişah bu teklifi memnunlukla kabul buyururlar. Çünkü akıl kârı olan, mantık icabı olan, olayların icabı olan budur. Sorudan soruya cevap vermek istiyorum. Eğer padişah bu tekliflerimize uygun cevap vermezse ne yapacağız? Efendiler, bu meselenin halli ve faslı tabii olarak gayet basittir. Özet olarak bu mesele, milletin arzu ettiği dakikada halledebileceği bir meseledir. Halinde zorluk olmayabilir. Fakat bugünden söz konusu edilmesine bendenizce lüzum yoktur. Çok doğru sesleri. Mustafa Kemal Paşa beyanatının bu son kısmında pek kapalı konuşmuş, meselenin nasıl halledileceğini söylememiştir. İman suretiyle günü geldiğinde bu padişahı indirir, yeni padişahı oturturuz demek istediği anlaşılıyor. Görüşmelere Doktor Refik Saydam Bey'in bir takririyle son verilmiş ve Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a yazdığı telgraflar ve beyanatı tasvip edilmiştir. Ancak meclisin muhafazakar üyeleri, ki bunlar ileride ikinci grubu teşkil edeceklerdir, bugünkü görüşmelerde fazla ses çıkarmadıkları halde Mustafa Kemal Paşa'nın padişaha karşı davranışını hazmedememişlerdi. Bir gün sonra meseleyi yeniden meclise getirecekler ve bu defa direneceklerdi. Padişahı ile hükümeti ile İstanbul'un Türkiye Büyük Millet Meclisi daha açık bir deyişle yeni Türkiye Devleti karşısındaki durumunu belli etmek amacını güden bu görüşmelerin 31 Ocak 1921 günü birdenbire sertleşmesinde aynı gün hükümetin meclise sunduğu bir teklifin rolü olmuştur. Bu teklif etrafında yapılan meclis görüşmelerini daha sonraya bırakarak önce saltanatçıların direnişi üzerinde duracağız. D. Saltanatçılar direniyor. Londra konferansı vesilesiyle Mustafa Kemal Paşa'nın Sadrazam Tevfik Paşa ile aralarında geçen yazışmayı bir gün önce meclis alkışlarla kabul ettiği halde Mustafa Kemal Paşa'nın kuvvet kazanmasından kuşkulanan ve saltanatı tutan bir grup milletvekili meclis başkanlığına bir önerge vermişlerdi. 15 milletvekilinin imzasını taşıyan bu önergede, bundan sonra İstanbul ile yapılacak yazışmaların önce meclise duyurulmasının, meclis tasdik ettiği takdirde teşebbüse geçilmesinin karar altına alınması teklif edilmekteydi. Önerge dolaylı olarak Mustafa Kemal Paşa'nın gerek meclis başkanı sıfatıyla gerekse şahsı adına Tevfik Paşa'ya yazdığı telgrafların ve hele padişahı hedef tutan tekliflerin tasvip olunmadığını gösteriyordu. Önergeyi imzalayanlardan 10 milletvekili, dipnot, Mehmet Ragıp Amasya, Selahattin Mersin, Neşet Çankırı, Celal Genç, Hüseyin Avni Erzurum, Mehmet Şükrü Afyon Karahisar, Fikri Faik Genç, Behçet Çankırı, Naim İçel, Hüseyin Sabri Kastamonu. Kısa bir süre sonra meclis içinde teşekkül edecek olan muhalefet grubuna ikinci grup katılacaklardı. Bir milletvekili de Tokat Milletvekili Nazım Bey, casusluk ve hükümeti devirmek suçları ile yakın günlerde itham olunarak İstiklal Mahkemesi'nce mahkum olacak ve milletvekilliğinden ihraç edilecekti. Ali Fuat Paşa'nın babası İsmail Fazıl Paşa, Konya Milletvekili Kazım Bey, Malatya Milletvekili Fevzi Efendi de önergeyi imzalayanlar arasında bulunuyorlardı. Bu önerge kanaatimizce gerek saltanatçı görüşün mecliste anayasanın kabulünden sonra ilk savunmasına yol açması ve gerekse kurulacak muhalefet grubunun ilk işareti olması bakımından çok önemlidir. Önerge üzerine mecliste yapılan görüşmeler, zafer sonrasında dahi devam edecek olan ileri ve geri fikirlerin nasıl çatıştığını keskin çizgilerle göstermektedir. Bu bakımdan Büyük Millet Meclisi'nin 31 Ocak 1921 günlü oturumundaki sert konuşmaları burada nakledeceğiz. Dipnot, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Cilt 8, sayfa 21-32. Görüşmeler Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmasıyla başladı ve Mustafa Kemal Paşa'nın sözünü etmesiyle konu önergeye intikal etti. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmasından öyle anlıyoruz ki, Paşa bu önergenin mecliste görüşülmesini istememektedir. Meclis başkanının, müsaade buyurursanız Paşa Hazretlerinin dermeyan buyurdukları önerge okunsun demesi üzerine, Mustafa Kemal Paşa konuşması bittiği halde tekrar söz alarak şöyle devam etmiştir. Sonuç olarak yaptığım açıklamalarla doğruladım ki, meclis ile vekiller heyeti arasında her bakımdan tam bir güven olduğunu bütün düşmanlarımıza bildirmekte birlik olalım. Bunu bozacak herhangi bir fikrin ne şekli ve suretli olursa olsun yapılmasını, bugün için memleket menfaatlerine zararlı görürüm. Şüphesiz sesleri, hacet yok, önerge okunmasın sesleri. Ondan sonra arzu ederseniz önergeyi okutturursunuz, okunmasın sesleri. Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Bey bu durumda oturduğu yerden önergede ne yazıyor diye seslenmiş ve Kırşehir Milletvekili Yahya Galip Bey bu soruyu kim bilir ne münasebetsiz şeydir sözüyle cevaplandırmıştır. Bunun üzerine görüşmenin birdenbire hararetli bir safhaya döküldüğünü görmekteyiz. Hüseyin Avni Bey, Erzurum. Efendim, münasebetsiz şeyi mebus vermez, gürültüler. Senin kadar onun da aklı vardır. Benim de imzam var o önergede. Görmeden, okumadan münasebetsizdir demek nedir? Sizin kadar biz de yetkiliyiz, gürültüler. İstirham ederim Paşa Hazretleri. Yüksek açıklamalarında bir önerge verildiğini, halbuki hükümet ile meclisin uyum içinde olduğunu buyurdular. Biz hükümeti meclisten ayrı bir şey kabul etmedik ki, önerge okunmasın ne demektir? Yazılmış bir önerge neden okunmasın? Herkes vatanın menfaatlerini düşünür ve imzasını kor. Bundan yüksek yetki, yüksek akıl iddia etmek kimsenin hakkı değildir. Önerge bunu ihtiva ettiği için okunmasını teklif ederim. Bunun için efendiler, hükümete yani Büyük Millet Meclisi'ne yapılan müracaatı ilk önce hükümet, Büyük Millet Meclisi'ni toplayacak yarı gecede. Biz sürekli olarak geceli gündüzü burada hazırız, gürültüler. Müsaade buyurun efendiler. Yazılacak telgraf bir gün gecikirdi. Kemal Paşa Hazretlerinin açıklamasına göredir ki, Tevfik Paşa'ya yapılan müracaatta heyeti toplar, müzakere eder, cevabını veririz demişti. İstanbul'da bizi 24 saat bekleyeydi. Verecek cevabı da gelen telgraf gibi yüksek meclise okutturup mütalasını, oyunu, onayını aldıktan sonra böyle nazik, mühim meselelerde cevabı verilecekti belki. Ben geçende yazıldığı ve dünyaya duyurulduğu gibi dünyanın koruyucusu Padişah Efendimiz bize uysun, yüce ödeneklerini takdim ederiz. Ben bunu çirkin gördüm, gerçi kabul etmezdim onu. Biz kabul ettik sesleri, gürültüler. İhsan Bey, Cebeli Bereket, neresini çirkin görüyorsun izah et. Hüseyin Avni Bey, Erzurum. Müsaade buyurun. Ben padişahın yüce ödeneklerini takdim edeceğiz. Bunu söylemeyi münasip görmedim. Sen görmeyebilirsin sesleri. Müsaade buyurun efendim. Zat-ı haliniz kabul edin. Yüce ödeneği biz de kabul ettik. Fakat belki o telgrafa girmesini istemezdim. İşler benim adıma, şahsınızın adına yapılmıyor. Yüksek meclis adına yapılıyor. Hükümet yüksek meclisin görüşünü anlar, cevabını ona göre verirse isabet ederdi diyorum. Gürültüler. Efendiler, verilmiş şeyin cevabını yanlış olduğunu iddia ediyorum beyefendiler. Şiddetli gürültüler. Mustafa Kemal Paşa, Ankara. Dün, evvelsi gün niye söylemedin? Bunları açıklamadın efendi. Hüseyin Avni Bey, devamla. Ben onu misal olarak arz ettim. Böyle hayati meselede, barışla ilgili meselede hakim kimdir? Efendiler, birinci maddeyi açtığımız zaman hakim doğrudan doğruya millet meclisi değil mi efendim? Kendi içinden ayırdığı birkaç arkadaşına böyle geniş yetki vermiş değildir. 5-6 arkadaşa bu kadar geniş yetki vermiş değildir. Hisse mağlup olmayalım. Çünkü kanun mutlak olarak demiştir ki, hükümet Büyük Millet Meclisi hükümetidir. İcra vekillerini ayırmıştır. Fakat onların yetkilerini sınırlamamıştır. Niye bağırıyorsunuz? Ben de bu memleket ile alakadarım. Benim de sizin kadar aklım ve hakkım var. Gürültüler. İhsan Bey, Cebeli Bereket. Erzurum'dan geldikten sonra çok akıllı oldunuz. Evvelce böyle değildiniz. Muhittin Baha Bey, Bursa. Bırakın bunları söylesin. Mecliste büyük bir ruhun olduğunu üzülmekle beraber, bu memleket içinde böyle düşünenlerin olduğunu da biliyoruz. Bilmiyor değiliz. Bırakınız söylesin ve kesmeyin. Hüseyin Avni Bey, devamla. Ben hakimim diyorum efendi. Efendi, ben millet meclisi üyelerindenim. Muhittin Bey. Saray hakimisin. Hüseyin Avni Bey, devamla. Olağanüstü yetkisi olan Büyük Millet Meclisi üyelerindenim. Ben hakkımı kullanıyorum. İhsan Bey, Cebeli Bereket. Başaramayacaksınız düşündüklerinizi meydana koymaya. Hüseyin Avni Bey. Efendi, ben Kuvayi Milliye'nin temeliyim. Gözün aç efendi. Ben hiçbir isnat kabul etmem. Büyük Millet Meclisi'nin gayesinden başka hiçbir şeyi kabul eden alçak ve lanetleme olsun. Sen ne söylüyorsun, neye başaramayacak diyorsun. Ben kabul etmemezlik etmedim. Mustafa Bey, Tokat. O gün niye söylemedin? Hüseyin Avni Bey, devamla. Ben bugün söylüyorum ki, yapılan yazışmadan benim haberim olmalı diyorum. Gürültüler. Hamdi Namık Bey, İzmit. Yazışmadan haberdar etmiyorlar mı? Hüseyin Avni Bey, kararların sonu tebliğ olunuyor. Hükümet böyle yaptı demiştir. Ben bunu inkar etmiyorum. Yüksek meclisin oyunun alınmasını istiyorum. Buna razı değil misiniz? Gürültüler. Ben böyle istiyorum. Siz istemezseniz pekala başka istemeyin. Fuat Bey, Çorum, in aşağı haydi, istemiyoruz. Hüseyin Avni Bey'den sonra önergeyi imzalayanlardan Amasya Milletvekili Ragıp Bey söz alarak önergenin okunması üzerinde konuşmuş. Yahya Galip Bey de takrir okunsun da anlayalım şeklinde önergenin okunması fikrini desteklemiştir. Buraya kadar yapılan görüşmelerden ve hele Hüseyin Avni Bey'in açıkça söylemesinden anlaşılıyor ki, saltanatçı milletvekillerini hassasiyete sürükleyen en önemli husus, Mustafa Kemal Paşa'nın Tevfik Paşa'ya yazdığı telgrafta, padişah meclisi tanıdığını ilan etsin, biz de onun tahsisatını verelim demesidir. Hüseyin Avni Bey'in arkadaşlar adına gösterdiği şiddetli direnme, Mustafa Kemal Paşa'nın sabrını tüketmiş ve hücuma geçmesine sebep olmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmasıyla görüşmeler aşağıdaki şekilde devam etmiştir. Mustafa Kemal Paşa, Ankara. Efendiler, bu söz üzerine yüksek meclise gayet acı bir gerçeği söylemek zorundayım. İçinizde gizli polis vardır. Efendiler, en gizli oturumumuza cereyan eden millet ve memleket hayatı ile ilgili en gizli noktalar yabancılara raporla verilmiştir. Gürültüler, kahrolsun sesleri. Bundan dolayı bu memleket, gürültüler, boş yere durumu karıştırmayınız. Yalnız buna güveniniz ki, güdülen meslek burada vicdan ve namus sahibi olan üyenin görüşlerine tamamen uygundur. Efendiler, bu önergeyi imza koyanlar içinde gizli polis vardır. Şiddetli gürültüler, kimdir, söyleyin rica ederiz sesleri, kahrolsun, lanet olsun sesleri. Yahya Galip Bey, Kırşehir. Beyefendiler, rica ederim bu, Reis Paşa'nın söylemiş olduğu söz çok mühimdir. Bunu ben kendi adıma asla kabul etmem. Arkadaşlarımdan da bunu kabul edecek kimse yoktur. Hiçbirimiz kabul etmeyiz sesleri. Her zamanda, her yerde hükümet her önemli işin içine girer. Hükümet önemli bir meselenin içine girdiği zaman o hükümeti ufak düşürmek için bir önerge vesaire verilir. Belki böyle bir önergeyi imza edenlerin içinde iyi niyetli kimse vardır. Fakat öyle zamanlarda böyle bir önerge vermemeyi ben hiçbir zaman iyi niyetle bağdaştıramam. Bravo sesleri. Rica ederim. Efendiler, millet yaşayacaktır. Sizin keyfiniz olmayacaktır. Milletin keyfi olacaktır. Millet ölümden kurtulacaktır. Böyle masallar olmaz. Nasıl olurdu içimizden bazı efendiler yabancı parası alır da millete hıyanet eder. Bu alçaklıktır. Onlar buradan çıkmalı. Bu namussuzluktur. Müslümanlık bunu kabul etmez. Açıklansın sesleri. Bolşeviklerden para almışlar. Bir mebus bey, kim? Yahya Galip Bey devamla, Bolşevik olanlar hep almış. Bolşevik olan herifler meydanda işte. Yabancı parası almışlar. Yahya Galip Bey'den sonra Marif Vekili Hamdullah Supi Bey söz almış, hükümet ile meclisin ilişkileri üzerinde durarak yatıştırıcı ve meclise saygılı bir konuşma yapmıştır. Fakat daha sonra kürsüye gelen Muhittin Baha Pars Bey, tahrik edici bir konuşma ile meclisin havasını elektriklendirmiş ve Hüseyin Avni Bey ile Muhittin Baha Bey arasında aşağıdaki söz düellosu cereyan etmiştir. Muhittin Baha Bey devamla, vekiller heyeti burada okudu ve siz kabul ettiniz. Fakat efendiler o zaman sesinizi çıkarmadınız çünkü... Hüseyin Avni Bey, alkışladık, biz alkışladık, kıymetini arttırdık, biz arttırdık, gözünüzü açın. Muhittin Baha Bey, devamla, yapamadığınız veyahut hazırlanmadığınız için. Hüseyin Avni Bey, teessüf ederim size, namusum üzerine söz söyleyenler namussuzdur. Salih Efendi, Erzurum, Muhittin sus, Hüseyin otur, namus kelimesi üzerine söz söylenmez, sonra tabanca patlar.